Ayrım 5. Alparslan ve Zamanı. Sayfa 57. B. Alparslan'ın Doğu Siyaseti. Doğu'nun emniyeti daha Çağrı Bey zamanında 1040-1060 kurulmuş bulunuyordu. Bunun gerçekleşmesinde gerek babası zamanında onun veliahtı olarak, gerekse o öldükten sonra amcası Tuğrul Bey'in vasalı olarak Alparslan'ın da büyük roller oynadığını gördük. Alparslan'ın görüldüğü gibi amcası Tuğrul Bey'in yerine Selçuklu tahtına çıkışıyla 1063 Doğu ve Batı bu Selçuklu hükümdarın idaresinde birleşti. Böylece devletin Doğu ve Batı siyasetini Alparslan'ın yürütmesi gerekiyordu. Onun Batı siyasetini nasıl yürüttüğünü ve ne sonuçlara götürdüğünü yukarıdan beri gördük. Şimdi de onun Doğu siyasetini belirtmeye çalışalım. Doğu'da Selçuklu düzeni daha Tuğrul Bey zamanında babası Çağrı Bey ve kendisi tarafından kuruldu ve komşu devletlerle de anlaşmalar yapıldığı için Alparslan'ın tek başına Büyük Selçuklu İmparatoru olduğu kısa zamanda Doğu'da yapacağı fazla bir şey olmayacağı kendiliğinden anlaşılır. Bununla beraber Alparslan görünüşe göre ilk seferini Doğu'ya yapmak zorunda kalmıştır. Tuğrul Bey'in ölüp yerine Alparslan'ın geçmesini fırsat bilen Huttelan emiri devletin başına geçen yeni hükümdara karşı isyan etti. Görüldüğü gibi Horasan Selçuklu Devleti'nin sınırları içinde bulunan bu eyalet vasallık sistemine göre idare ediliyordu. Zira buranın emirinin isyanı vasallık statüsü Selçuklu İmparatorluğu'na ödemek zorunda olduğu yıllık vergi haracı ödememekten doğmuştur. Ordusunun başında buraya sefer yapan sultan, kalenin çok sert bir yerde kurulmuş olduğunu gördü. Bu sebeple savaş ile bir sonuç alınamıyordu. Bir gün Alparslan bizzat savaş yapmaya başladı. O atından indi ve kalenin bulunduğu dağa çıktı. Ordusu da kendisini takip etti. Böylece daha etkili bir savaş yapmak mümkün oldu. Kalenin sahibi askerlerini savaşa teşvik için surlardan birinin burcuna çıktığı sırada Selçuklu okçularının attığı bir okla öldü. Alparslan ancak bu suretle kaleyi fethedebildi. Bu vasallık statüsüne son vererek burasını ülkelerine kattı. 1064. Yine saltanat değişikliğinden faydalanarak Selçuklu hakimiyetine karşı isyan bayrağını kaldıranlardan biri de Saganiyan emiri Musa idi. Alparslan yaklaşınca Musa sert bir dağın tepesinde bulunan bir kaleye çıktı. Buraya gelen Selçuklu sultanı derhal savaşa başladı. Öğleye kalmadan Selçuklu ordusu dağa çıktı ve kaleyi ele geçirdi. Musa esir edildi. Kendisini ölümden kurtarabilmek için büyük paralar teklif etti. Sultanın verdiği şu cevap pek dikkate değer. Bu mülk alınıp satılabilen ticaret eşyası değildir dedi ve öldürülmesini emretti. Sonra da bütün vilayeti istila ederek görünüşe göre tıpkı Hüttelan gibi vasallık statüsünden yoksun bir hale getirdi ve Selçuklu devletine kattı. Alparslan'ın Selçuklu soyundan olmayan bu vasal devletçiklere karşı güttüğü bu şiddetli ve cezri siyasetine mukabil aynı bölgede aynı sebeple isyan eden amcasına nasıl davranacağını aynen göreceğiz. Sonuç olarak Alparslan'ın devletin doğu sınırlarındaki bu bölgelerde Selçuklu soyundan olmayanlara karşı merkeziyetçi bir siyaset güttüğü açıkça görülmektedir. 1. Gürcistan ve Ermenistan seferinden dönen ve İsfahan üzerinden Kirman'a giden, burada kardeşi Kavurt ile ilişkilerini düzenleyen Sultan Alparslan Horasan'a gelmiş, buradan Harezm'e geçmiştir. 1066. Sultan Harezm'den veziri Nizamülmülk'e gönderdiği mektupta Nisan 1066, Maveraün Nehir ve Harezm'den yaptığı fetihleri fesatçıların kökünü nasıl kazıdığını bu memleketleri tehdit eden tehlikeleri bildirmiştir. Bu genel ifadelerden kimlerin kastedildiği aynı mektupta açıklanmaktadır. Kafirlerle birleşen Türkmenler tüccarı yağmaya uğratıyorlardı. Bu Türkmenler deniz tarafında Kıpçakların yanında bulunuyorlardı. Sultanın tenkil maksadıyla üzerlerine geldiğini işiten Türkmenler denizdeki bir adaya geçmişlerdir. Burasının Menkışlak olduğu malumdur. Aynı mektuba göre Türkmenler bu adaya geçerken paralarını, kadınlarını ve sayısız hayvanlarını terk etmek zorunda kalmışlardır. Bütün bunlar Selçuklu hükümdarının ve askerlerinin eline geçmiştir. Sultan Kıpçak emirini de muhasara ederek onu kalesinden zorla indirdi. Daha sonra bu emir sultanı memnun ettiğinden Selçuklu hükümdarı onu kalesine geri gönderdi. Sultanın içinde dedesi Selçuk'un mezarını ziyaret etmek istediği uyandı. Cent Han'ı kendisini birçok hediyelerle karşıladı, itaatini arz etti. Bu sebepten sultan onun vasallık statüsünde bir değişiklik yapmadı ve elinde bulunan araziyi ona bıraktı. Harizm'e dönen sultan Bura emirliğini oğlu Arslan Ergun'a tevcih ettikten sonra Merv şehrine geçti. Nakledilen bu bilgiden devletin güttüğü ticari siyaset hakkında bir fikir edinmek mümkün oluyor. Ticareti engele uğratan Türk soyundan da olsa tereddüt edilmeden tedip ediliyor. Yine bu bilgiden Selçuklu İmparatorluğu'nun küçük devletlere karşı siyaseti de anlaşılıyor. Alparslan, Huttelan ve Saganiyan'dakinin aksine olarak itaatini arz etmek ve vasallık statüsünü kabul etmek şartıyla küçük devlet hükümdarlarını yerlerinden bırakmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı'nın doğuya doğru Karahanlar Devleti'ne karşı yapmak istediği son sefer ayrıca ele alınacağı üzere bir kale muhafızı tarafından yaralanarak ölmesi yüzünden Kasım 1972 yarıda kaldı. Yukarıdan beri verilen bilgiden Alparslan'ın doğudan ziyade batıya önem verdiğini göstermiş sanırız. 4. Alparslan devrinin iç meseleleri. A. Hanedan azası arası münasebetler ve taht mücadeleleri. Devleti başta bulunan hanedanın ortak malı sayan Türk hakimiyet anlayışına göre Selçuklu hanedanına dahil her prense ve hatta her prensese bir ülke tevcih edilirdi veya bir ikta sahası gösterilirdi. Şehzadelerin bir kısmı hakim oldukları sahalarda Selçuklu İmparatorluğu'nun vasalı devletler kurdular. Diğer bir kısmının hakimiyetleri ekseriye hayatlarıyla kaim oldu. Ölünce devlet ortadan kalktı. Tahta veraset meselesi bir kaideye bağlanmadığı için her şehzade fırsat ve imkan bulunca başta bulunan hükümdarlara isyan ediyordu. Selçuklu hükümdarlarının isyan eden şehzadelere karşı nasıl hoşgörülük zihniyeti içinde hareket ettiklerine dair birçok misallere sahibiz. Biz şehzadenin üst üste isyanı üzerine ortadan kaldırmak zorunlu olsa bile oğullarından veya soyundan birini hakim olduğu ülkeye göndermek hemen hemen değişmez bir kaideydi. Başta bulunan hükümdarın Selçuklu hanedanına dahil prens ve prenseslerle münasebetini ele alırken bu umumi prensibi hiç akıldan çıkarmamak gerekir. Bütün Türk devletlerinin olduğu gibi Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu da en çok uğraştıran meselelerden biri ve başlıcası taht mücadeleleridir. Selçuklu hanedanı alınan muhtelif tedbirlerle meşruluğunu hakim olduğu sahalardaki bütün kavimlere kısa zamanda kabul ettirdiği için devleti Selçuklu soyunun elinden almaya hiç kimse cesaret edememiştir. İkinci ve üçüncü kategoriden vasal devletler sadece bulundukları yerlerde bağımsız olmaya çalışmışlar. Bu şekilde ortaya çıkanlar da şiddetli cezalandırılmışlardır. Görünüşe göre Alparslan'ın Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun başına geçmesine ilk itiraz kendisinin daha önce hakim olduğu sahalardan gelmiştir. Alparslan'ın bunlardan Selçuklu hanedanına dahil olmayan asileri, Huttelan ve Saganiyan emirleri şiddetle cezalandırdığını görmüştük. Bunları aynı zamanda Alparslan'ın amcası olup Herat'a hakim bulunan ve kaynaklarda sadece Fahrül Mülk Beygu veya Yapgu B. Mikail adıyla geçen bir Selçuklu milikinin de isyandan bahsedilmektedir. 1064. Beygu'nun gayesi saltanatı elde etmektir. Şu halde o bulunduğu yerde bağımsız bir devlet kurmayı değil, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun başına geçmeyi düşünmektedir. Halbuki Türk olsalar bile Selçuklu hanedandan olmadıkları anlaşılan Huttelan ve Saganiyan emirlerinin gayeleri bulundukları yerde bağımsız mahalli devletler kurmaktan ibaretti. Öyle görünüyor ki Beygu ortaya çıkarken kendisinin Selçuklu hanedanın hayatta bulunan en yaşlı azası olmak vasfına güveniyordu. Alparslan büyük bir ordu ile onun üzerine yürümekte tereddüt etmemiştir. Gece ve gündüz devam eden çetin bir savaş verilmiştir. Neticede Herat düşmüştür. Amcası şehirden çıkarak katına gelince Alparslan kendisine ikram ve ihsanda bulunmuş ve onu yerinde bırakmıştır. Kaynaklarda başka bir bilgi verilmemesine rağmen Alparslan'ın Selçuklu İmparatoruna eskisi gibi vasal olmayı kabul etmek kayıt ve şartıyla amcasının yerinde kalmasına müsaade ettiği anlaşılıyor. Zaten onun yeğeni Alparslan'ın huzuruna gelmesi itaatını arz etmekten ve tabi onu metbu olarak tanımaktan başka bir anlama gelmez. Alparslan'ın tahta çıktıktan sonra karşılaştığı en önemli mesele babası Çağrı Bey'in amcası Arslan'ın oğlu Kutalmış'ın isyanıdır. Kutalmış, Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına geçmek hakkının kendisine ait olduğu iddiasındaydı. Bilindiği gibi babası Arslan, Gazne hükümdarı Mahmut tarafından esir edilmesine kadar 1025 Selçuklu ailesinin başındaydı. Bu sebeple Kutalmış, Alparslan'ın Selefi Tuğrul Bey'e karşı da baş kaldırmış bulunuyordu. Son defa Selçuklu veziri Amidülmülk Künduri'yi onu Girtküh Kalesi'nde kuşatırken Tuğrul Bey'in ölüm haberini alması, kuşatmayı kaldırmasına ve payi taht rey şehrine dönmesine sebep oldu. Böylece müthiş baskıdan kurtulan Kutalmış, Türkmen obalarına gitmiş ve onlardan asker istemiştir. Türkmen büyükleri Kutalmış'ın yanına gelmişler ve istedikleri askeri yardımı yapmışlardır. Türkmenlerden mürekkep 50 bin kişilik bir kuvvetle harekete geçen Kutalmış, Save şehrine gelince Tuğrul Bey ordusuna mensup kumandanları kendi tarafına çekmek için mektup yazdı. Bunun sonucunda Kutalmış tarafına geçen kumandanlar oldu. Bunlardan biri onu rey şehri üzerine yürümeye teşvik etti. Bir taraftan Kutalmış'ın bu teşebbüslerini, diğer taraftan Alparslan'ın da Nişabur'dan Büyük Selçuklu İmparatorluğu payitahtı rey şehrine doğru yola çıktığını 25 Aralık 1063 öğrenen vezir Amidülmülk Künduri, görüldüğü gibi Veliaht Süleyman'ı tahta çıkarmış bulunmasına rağmen devlet ve şahsı için Kutalmış'ın daha büyük bir tehlike teşkil edeceğini anladı. İşte bu düşünceyle Künduri de Alparslan'a mektup yazarak ondan yardım istedi. Künduri yapmakta olduğu işlere bakarak Alparslan'ın bu meseleyi de başarıyla sona erdireceğinden emin bulunuyordu. O yine bu temel düşünceyle Alparslan'dan yardım istemekle yetinmedi, Süleyman adına okunan hutbeyi kaldırdı. Alparslan'ın adına hutbe okuttu. Kasım 1063. Böylece Künduri Alparslan'ı hükümdar olarak tanıdı ve ayrıca elçi göndererek ona itaatini arz etti. Diğer taraftan Kutalmış payitaht Rey şehrine geldi. 16 Kasım 1063. Onun bu sırada yeni bir ülke fetheder gibi çevreyi yağmalaması, kadınları esir etmesi ve öldürmesi yalnız hanedanın iki ezeli rakibi arasındaki düşmanlıkla izah edilemez. Bunda şüphesiz devletin kuruluştan sonra yerleşik halka ve gulam sistemine dayanan klasik bir İslam devleti haline gelmesi yüzünden kenarda kalan göçebe Türkmenlerin intikam arzularının da etkisi vardır. Künduri Selçuklu ordusunun başına geçerek Kutalmış'a karşı çıktı. Fakat Kutalmış galip geldi. Selçuklu ordusu öncü kuvvetleri kumandanı İnanç Bey ile 500 gulam Kutalmış'ın eline esir düştü. Künduri ve mağlup ordu rey şehri kapandı. Kutalmış emrindeki Türkmen ordusu ile payitahtı kuşattı. Payitaht halkının epey sıkıntılar çektiği anlaşılıyor. Zira Künduri Alparslan'a üst üste hecin develi ulaklar gönderdi. Alparslan verdiği cevapta şehirden çıkmamalarını, kendisinin gelmekte olduğunu bildirdi. Diğer taraftan Kutalmış'a da elçi gönderen Alparslan, yaptıklarını tahbih, onu böyle bir teşebbüsü irtikap etmekten men ediyor ve saltanat davasını terk etmesini emrediyor, kendisinin akrabalığa ve bunun gerektirdiği merhamet ve şefkate saygılı olduğunu bildiriyordu. Kutalmış buna emrindeki kuvvetlere güvenerek mağrurane cevap verdi. Nihayet başlarında Hacip Erdem olduğu halde Alparslan'ın öncü kuvvetleri Damgan'a geldi. Bunun üzerine Kutalmış kuşatmayı kaldırarak 24 veya 25 Kasım 1063 ordusu ile beraber yeni kuvvetler toplamak ve tekrar rey üzerine yürümek için uzaklaştı. Kutalmış yolda Milh, Tuz adlı bir köyde Alparslan'ın öncü kuvvetleri kumandanı adı geçen Erdem'le karşılaştı. Hücuma geçen Kutalmış Erdem'in adamlarından bir kısmını öldürdü. Civardaki bir köyde saklanan Erdem Alparslan'a haber göndererek durumu bildirdi. Zaten o da iki fersahlık mesafede bulunuyordu. Kutalmış'ın bu köyün bulunduğu vadiyi sular altında bırakması Alparslan'ın geçmesini güçleştirdi. Atına binen sultan dağın eteğinde bir yol aradı. Bulamayınca atını bataklığa sürdü, kamçısıyla ordusuna hücum işareti verdi. Veziri Nizamülmülk Alparslan'a Horasan'da kendisini zafere ulaştıracak, attıkları oklar şaşmayan zahit ve alimlerden mürekkep bir ordu meydana getirdiğini, yaptığı ihsanları onların kendisinin en büyük yardımcıları olacağını söyledi. Bu sözlerin Alparslan'ın azmini ve şevkini artırdığı ileri sürülebilir. Alparslan'la Kutalmış arasında çok şiddetli bir savaş oldu. İki taraftan da pek çok asker öldü. Neticede bir kaynağa göre Kutalmış'ın sayı üstünlüğüne rağmen savaşı Alparslan kazandı. Kutalmış'ın adı verilmeyen büyük oğlu ile kardeşi Resul Tekin ve büyüklerden birkaçı Alparslan'ın eline esir düştü. Rey şehri kapısında esir düşmüş olan İnanç Bey ile diğer esirler kurtarıldı. Alparslan'ın eline pek çok ganimet geçti. Kutalmış'a gelince o savaş alanından kaçıp kurtuldu. Sarp yollara tuttu. Dağlar, boğazlar geçti. Yolu sultanın kalelerinden birine düştü. Kale kumandanı onu yakalatmak için arkasından adamlar gönderdi. Kaçarken attan düşen Kutalmış kan kaybından öldü. Cenazesi Rey şehrine nakledildi. 7 Aralık 1063. Alparslan onun ölümüne çok üzüldü. Vezir Kündüri cenazeyi karşılamaya çıktı ve son tazim vazifesini yerine getirdi. Zaferden sonra Selçuklu payitahtı Rey şehrine gelen Alparslan yaptığı hizmetlerden dolayı Kündüri'ye hilatlar gönderdi. Tuğrul Bey'in cenazesinin saraydan türbesine nakledilmesini, sarayın da ikameti için hazırlanmasını emretti. Vezir Kündi'yi sarayın holünde bir odada ikamet ediyordu. Buradan taşınmasına müsaade etmesini istedi. Alparslan, "Bana yakın olman beni sevindirir. Oradan nasıl uzaklaşırsın?" diyerek taşınmasına müsaade etmedi. Böylece Alparslan'ın çok önemli bir tehlikeyi nasıl atlatarak tahta geçtiğini, bunda Vezir Kündüri'nin rolünü belirtmeye çalıştık. Şimdi de kardeşi Kavurt ile olan münasebetlerini görelim. Öyle görünüyor ki eğer Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına Tuğrul Bey'in yerine Alparslan'dan başka biri çıkmış olsaydı, Kavurt da bu taht için mücadeleye atılacaktı. Zira onu İsfahan'da görüyoruz. Kardeşi Alparslan'ın Büyük Selçuklu İmparatorluğu tahtına çıktığını, amcasının hazinelerine ve mallarına sahip olduğunu burada öğrenen Kavurt, Kirman'a dönerek daha önce Tuğrul Bey için olduğu gibi Alparslan için de Şiraz'da hutbe okuttu. Onun arkasından kendi adını zikrettirmeyi ihmal etmedi. Böylece Alparslan'ın yüksek hakimiyetini kabul ettiğini gösteren Kavurt, ona yazdığı mektupta ele geçirdiği devlette ve hazinelerde payı bulunduğunu, halbuki kendisinin paraca eli boş olup emrinde bulunan insanların ihtiyaçlarını karşılayamadığını, dininin ve mürüvvetinin müsaade ettiği ölçüde ihsanda bulunmak onun her zaman yaptığı hareketlerden olduğunu, arzusunu yerine getirmediği takdirde de kendisine teşekkür edip Tanrı'ya bırakacağını ve bu Selçuklu Sultan'ın teveccühüne razı olacağını bildirdi. Böylece arada mevcut kardeş rekabetinin halledildiği anlaşılıyor. Zira rakibi Şebenkara devlet hükümdarı Fazla Bey, Alparslan'ın Rum gazasında bulunmasından faydalanarak Kavurt'a elinde bulunan araziye hücum etmişti. Sonunda Kavurt'a mağlup olunca Fazla Bey, onu bu sırada Hemedan'a gelmiş olan sultana şikayet etmiş, bunun üzerine sultan önce onun emrine bir miktar asker vererek Kavurt'un adamlarını çıkarmaları için Şiraz'a göndermiş, arkasından kendisi buraya gelmiştir. Aralık 1064. Burada bulunan Kavurt ağırlıklarını, haremini ve hazinelerini Kirman'a göndermiş, kendisi de deniz tarafında bulunan bir kaleye sığınmıştır. Alparslan'ın ordusuna mensup askerler Kavurt'un askerlerine hücum ettikleri zaman onlar hemen Alparslan'dan aman dilemişlerdir. Alparslan onlara iyi davranmıştır. Bu arada ele geçen 5000 deve ve katır Alparslan'a götürülünce Selçuklu hükümdarı son derece sevinmiştir. Görünüşe göre bu kadarla yetinen Alparslan İsfahan'a dönmüştür. Alparslan aradan daha 3 yıl geçmeden bir defa daha Kirman'a gitmek lüzumunu duymuştur. Haziran 1067. Bu defa Alparslan'ın niçin gittiği hakkında elde açık deliller vardır. Kavurt kendisine karşı isyan etmiştir. İsyana teşvik eden Kavurt'un veziridir. O memleketi sultanın tahakkümünden kurtarmanın kolay olduğunu söylemiştir. Vezirin kanaatince efendisi Kavurt isyan edince kendisine daha fazla sarılacaktır. Bu sebeple o sultana karşı koymayı Kavurt'a güzel göstermiştir. Bu teşvike uyan Kavurt camilerde Alparslan adına okuttuğu hutbeyi kestirmek, yani hutbelerde sadece kendi adını zikrettirmek suretiyle onun itaatinden çıkmıştır. Alparslan Kirman'a varınca kardeşi Kavurt'u katına davet etti. Halbuki Kavurt, Berdesir şehrinin sağlam surları arkasına sığınmıştı. Daveti cevapsız kalan Alparslan, Altuntaş ve Çavlı adlı iki hacibin kumandasındaki öncü kuvvetlerini bu şehre sevk etti. Kendisi arkadan geliyordu. Şehirden çıkan Kavurt'un kuvvetleriyle Selçuklu İmparatorluğu'nun öncü kuvvetleri karşılaştı. Şiddetli bir savaştan sonra Kavurt'un öncü kuvvetleri bozguna uğradı. İki atlı kaçarak Ciruft şehrine kapanan Kavurt, buradan Alparslan'a elçi göndererek itaatini arz etti ve affedilmesini diledi. Sultan Alparslan kardeşi Kavurt'u affetti. Bunun üzerine bu Kirman Selçuklu hükümdarı sultanın katına geldi. Alparslan kardeşi Kavurt'a ikramda bulundu. Sultan ayağa kalktı, onu kucakladı, ağladı ve etraftakileri de ağlattı. Kirman vilayetini ona yeniden tevcih etti ve vasallık statüsünde bir değişiklik yapmadı. Kavurt kızları bulunduğunu, bunların çeyizlerinin temin edilmesinin de sultana ait olduğunu arz etti. Bu ricayı da kabul eden Alparslan, kızlarının her birine elbise ve iktalardan başka 100 bin dinar verdi. Aradan 2 yıl bile geçmeden Kavurt'un Alparslan'ı bir defa daha meşgul ettiğini görüyoruz. O bu defa yalnız da değildi. Alparslan'a karşı Fars Şebenkâre soyu hükümdarı Fazla Veyh ile ittifak etmiştir. Fazla Veyh meselesini Veziri Nizamülmülk'e bırakan sultan, Kirman'a hareket etmek suretiyle kardeşi Kavurt işini bizzat ele aldı. Sultanın içinde Kavurt'un bulunduğu Berdesir şehrini kuşattığını görüyoruz. Galiba sultanın müttefiki Fazla Veyh'i yakaladıktan sonra affettiğini öğrenen Kavurt, Alparslan'a mektup yazarak kendisinin de affedilmesini istedi. Merhametli olduğunu, aralarındaki farkının da bu olduğunu bildirdi. Bu sırada adamlarından birisi gelerek kardeşi Kavurt'un ordusu mensuplarından bir gruba mektup yazıp vaatlerde bulunduğunu, neticede kendisine karşı ansızın hücuma karar verdiklerini ihbar etti. Araştırma sonunda durum açığa çıktı. Sultan, kardeşi Kavurt ile kendisine karşı işbirliği edenleri öldürttü. Fakat sonradan bununla iş bitmediğini, ordusunun büyük kısmının Kavurt ile anlaşmış olduğunu öğrenen sultan derhal Şiraz'a, sonra da İsfahan'a döndü. Ekim 1069. Sultana göre öteden beri kardeşi Kavurt ile arasını açan Kavurt'un oğlu Sultan Şah'tır. Bu sebeple Alparslan onu kendisine teslim etmesini Kavurt'tan istemiş fakat red cevabı ile karşılaşmıştır. Buna kızan Sultan Fars'ı, hatta Kirman'ın bir kısmını Kavurt'un elinden almıştı. Şimdi aynı Sultan Şah Alparslan'a mektup yazarak katına gelip itaatini arz etmek istediğini bildiriyordu. Sultan Şah huzuruna geldiği zaman Alparslan ona aşırı derecede ikramda bulunmuş, at, elbise ve 10 bin dinar tutarında başka şeyler vermişti. Sultan Şah Alparslan'a babası Kavurt ile savaşarak Kirman'ı onu elinden almak istediğini, bu hususta kendisine yardım etmesini teklif etti. Sultan onu binlerce Türk ve Türkmen ile birlikte Kirman'a gönderdi. 1069-1070. Sultan Şah kendisine karşı çıkan babasına mağlup olduğu için bu teşebbüsten de bir sonuç alınamadı. Kavurt meselesi böylece Alparslan'ı pek çok meşgul edip birçok safhalar geçirdikten sonra halledilememiş bir mesele olarak Halife Melikşah'a miras kalmıştır. Buraya kadar Selçuklu hanedanını başı olan Alparslan'ın hanedan azası ile normal olmayan münasebetlerini belirtmeye çalıştık. Şimdi de aynı hükümdarın hanedanın geri kalan azası ile normal şartlar altındaki ilişkilerini görelim. Doğu'ya yaptığı bir seferden Merve, oradan da Raykan'a gelerek bu şehrin dışında ordugah kuran Alparslan, usul ve kaidesine göre Melikşah'ı velihat gösterdikten sonra hakim olduğu bütün ülkelerdeki camilerde, hutbelerde oğlu Melikşah'ın adını da zikredilmesini emretmiş, hanedan azasından şehzadelere yeni ülkeler ikta eylemiştir. Böylece Sultan, Mazanderan'ı Emir İnanç Yabgu'ya, Belhi tahtını elinden aldığı kardeşi Süleyman'a, görüldüğü gibi Harezmi de diğer oğlu Arslan Ergun'a, Mervi Arslan Şah'a fethederek imparatorluğuna kattığı ve valiler vasıtasıyla idare ettiğini gördüğümüz Saganiyan ve Tuharistan'ı kardeşi İlyas'a, Horasan'da bulunan Başkur ve çevresini İbrahim Yınal'ın kardeşi Ertaşoğlu Mesud'a, İsvezarı ise Ertaş'ın öteki oğlu Mevdud'a verdi. 1066. Görülüyor ki o zamanlar hayatta bulunan Selçuklu soyundan herkese imparatorluğun doğru uçlarında bir yer verdiği halde bunlar arasında Kutalmış'ın oğulların adları hiç geçmemektedir. Görülüyor ki o zaman hayatta bulunan Selçuklu soyundan herkese imparatorluğun doğu uçlarında bir yer verdiği halde bunlar arasında Kutalmış'ın oğulların adları hiç geçmemektedir. Böylece Alparslan başında bulunduğu devleti yeniden düzenlemiştir. 5. ayrımın sonu sayfa 65.